günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Anıl Çeçen Bey bizlerle. Kendisi Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı'ndan bir ay önce emekli oldular. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim. 45 yıl. Üniversite çatısı altında.
Maşallah hocam, çok
görev yaptım.
Evet, tecrübe.
Mezun olduğum fakültede önce asistan.
Bu da herkese nasip olmaz hocam.
Sağ olun. Doçent ve 25 yılı aşkın bir süredir de profesör olarak hizmet ettim. En son bölüm başkanlığından da emekli oldum. Artık öğrencilerimiz yetişti. Genç kuşaklara sahip olduğumuz bilgi birikimimize aktarmaya çalıştık. Ve bu çerçevede de önümüzü açarak genç kuşaklara yerimizi terk ettik.
Zaten hocam sizin hep bu alanın içerisindesiniz. Kitaplarınız, makaleleriniz, her şeyiniz.
Devam ediyor. Yani bir hocanın emekliliği olmaz biliyorsunuz.
Tabii ki, evet.
Ama yasalar ve yaş haddi olgusu var. O noktada tabii bir statü değişikliği oluyor.
Tabii ki hocam.
Fakat hocalık ve bilim adamlığı sonsuzdur.
Tabii ki. Ama yine de biz size bu kararı hayırlı olsun diyelim. Evet.
Sağ olun. Bilimin de sonu yoktur.
Tabii ki hocam.
Hocalığın da yaşı sınırı yoktur.
Kesinlikle. Ki evet. Sizin gibi bilgi birikimi, tecrübesi, emeği çok fazla olan bir insan için kesinlikle hep istifade etmeye devam edeceğiz sizden inşallah.
Teşekkür ederim.
Hocam izin verirseniz bu programda biliyorsunuz geçen haftalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Ermeni soykırımı ile ilgili bir karar çıktı Türkiye lehine.
Evet.
Bu kararı değerlendirelim istiyorum ama öncelikle uygun görürseniz Ermeni tehciri konusunun tarihine inelim, tarihi kökenlerine, evet, nasıl çıktığına. 1915'lere dönelim. Siz evet, bize hocam anlatırsanız.
Şimdi efendim tarihsel boyut olarak Ermeni sorunu nereden geldi derseniz, şimdi tabii eğri oturup doğru konuşalım. Ermeniler bu topraklarda Türklerden önce var. Yani çok eskiden geliyor. Ve Bizans döneminde bir toparlanma oluyor. Çünkü biliyorsunuz ilk Hristiyan olan kavimlerden birisi Ermenilerdir Orta Doğu'da. Ve işte Bizans'ta bir önce Roma'nın uzantısı olarak biliyorsunuz Roma İmparatorluğu önce din dışı bir yapıdır. Ama daha sonra Hristiyanlık devreye girdiği noktada Ermeniler de bunun içerisinde yer alıyorlar. Fakat biliyorsunuz Roma İmparatorluğundan sonra Bizans devam ediyor ama Bizans da çökünce büyük bir boşluk oluyor bu noktada. O dağılma oluyor işte Avrupa'da, Orta Doğu'da dağılma oluyor. Ve o süreç içerisinde Hristiyanlar bu sefer Vatikan merkezli olarak Orta Doğu'ya yeniden egemen olmak istedikleri noktada işte Hazar'ın dağılması, işte Oğuz devletinin dağılmasıyla Orta Asya'dan yavaş yavaş hem batıya doğru hem güneye doğru Türk boylarının indiğini görüyoruz. Ve işte bu Haçlı seferlerinin Orta Doğu'ya yöneldiği noktada işte Selçuklular önce gündeme geliyor biliyorsunuz. Önce Selçuklu İmparatorluğu kuruluyor İran merkezli olarak. Orta Doğu'da işte Irak'ın, Suriye'nin, Kafkasya'nın ve Anadolu'nun Türkleştirilmesi gündeme geliyor. Ve biliyorsunuz 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ile beraber Türkler Anadolu'ya girdik aşamasına geldiklerinde bakıyoruz ki bu coğrafyada Bizans'ın dağılmasından meydana gelen çok ciddi bir ticari kavga var. Bir tarafta Ermeniler var Doğu Anadolu'da, bir tarafta Yahudiler var Güneydoğu'da. Yani bugünkü işte o Kuzey Irak dediğimiz yapıda Mezopotamya, Kuzey Mezopotamya olarak Yahudiler hakimler, egemenler. Bir tarafta da Batı Anadolu'da Rumlar var ve Rumlar hakimler. Zaten Bizans son noktada Rumların eline geçince aradaki ticari kavgada Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar arasında ciddi kavgalar oluyor, çekişmeler oluyor. Ve o süreç sonrasında Orta Doğu'da ki bir dağınıklık, ki Bizans dağılmasından sonra gündeme gelen noktasında yavaş yavaş Avrupa'dan Haçlı seferleri Vatikan yönetiminde örgütlenerek dünyanın merkezi coğrafyasında bir Hristiyan yapılanma kurmak istiyorlar ama bunu başaramıyorlar. İşte orada bu plan dağılınca batıdan gelen sonrasında batıdan gelen bu Haçlı seferlerine karşı bu sefer eski Bizans'ın halkı olan ve Rumlarla da ters düşmüş olan Yahudilerle Ermeniler işte ön Selçuklu diyorum ben ya da pre Selçuklu ya da işte pro Türkler diyorlar bazıları. Türklerin yavaş yavaş kavimler halinde Anadolu'ya gelmesini destekliyorlar. Yani bugün işte Doğu Anadolu'da Ermenistan kurup Türklere karşı çıkan ya da bugün Filistin'de İsrail kurup bu coğrafyada Büyük İsrail'i kurmak isteyen Yahudilerle Ermeniler aslında Avrupa merkezli Vatikan'ın kontrolünde bir Haçlı seferini, Haçlı yapılanmasını önlemek üzere Türkleri destekliyorlar. Yani Türklerin Orta Doğu'ya gelmesinde, Anadolu'ya gelmesinde, Selçuklu Devleti'nin kurulmasında büyük rolleri var. Ama Selçuklu biliyorsunuz o süreç içerisinde Moğol istilalarıyla uğraşma noktasına kalınca dağılıyor. Selçuklu dağılınca işte dörde bölünüyor biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti de 75 yıl yaşıyor, devam edemiyor. Selçuklu Devleti dağılmasından sonra bu sefer beylikler dönemi çıkıyor. İşte orada işte Osmanlı Beyliği ile tarih yeniden başlıyor.
İzin verin, araya gireyim hocam. O zaman Yahudilerin, Ermenilerin ve Türklerin bu coğrafyadaki tarihi aslında bir konsensüsle başlıyor diyebiliriz.
Konsensüsle başlıyor. Yani evet. Batı emperyalizmine karşı
merkezi
devam ediyorlar. Zaten evet, ben efendim benim Türkiye'nin B Planı isimli kitabımı ben
hocam,
25 yıl önce hazırladım. Ve Sayın Ecevit de o konuda çok hem tartıştık hem çok ters düşmüştük. Benim B Planı kitabına bakarsanız bugün İsrail'in savunduğu Orta Dünya yaklaşımı var. Biliyorsunuz bu coğrafya şimdi bugünkü haritalarda İngiltere merkezi dünyada Orta Doğu diyorlar. Çünkü merkezi Londra ilan etmişler. Ama şimdi İsrail Amerika'yı ve İngiltere'yi devre dışı bırakarak, yani okyanusu devre dışı bırakarak bu coğrafyaya gelip devlet kurduğu noktada bir Orta Dünya kavramı gündeme getiriyor ki biz bunu daha yıllar önce jeopolitiği bilen ve o geleneğin temsilcisi olan, çünkü bu işlerin arayışı Hazar Devleti'nde başlamıştır. Daha sonra Selçuklu'da devam etmiştir. Oradan Osmanlı'ya yansımıştır. Osmanlı'dan da Türkiye'ye yansımıştır. Şimdi ben Türkiye'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir bilim adamı olarak o birikimin temsilcisiyim. Tabii ki biz şimdi bir gece ansızın pat diye bu devleti kurmadık. Yani bugün Anadolu'da niye Türkiye Cumhuriyeti var diye Amerikalılar kitap yazıyorlar. Bu sorunun cevabı tarihte vardır. Atatürk de bu gerçeği arama noktasında biliyorsunuz 5000'e yakın kitap okumuştur ki kitapların çoğu Atatürk'ün okuduğu tarih kitabıdır. Yani bu meseleyi çözmek için. Yani bugün Orta Doğu'da, merkezi coğrafyada, Anadolu'da neden Türkler hakim ve niye bir Türk devleti var? Bu sorunun cevabı tarihte vardır ve bunu biz Ermenilerle, Yahudilerle, Rumlarla, bu coğrafyada insanlarıyla konuşuruz, tartışırız ve savaşmamak üzere, bir arada yaşamak üzere, birlikte bir düzen kurmak üzere bir arayış içerisinde oluruz ki Atatürk Türk Devleti kurarken biliyorsunuz yani hem Rumları hem Ermenileri hem Yahudileri dikkate almıştır ki Osmanlı'nın da son dönemine bakın, Tanzimat'la başlayan süreçte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet Anayasası hep gayrimüslimlere hakların verilmesi, bunların tanınması, bunların devlet güvencesi altına alınmasıdır. Şimdi aynı şey bugün Türkiye'de devam ediyor. Ama aynı şey Türkiye'de devam ederken niye bugün bu olaylarla uğraşıyoruz? Bunun tabii hem tarihten gelen uzantısı devam ediyor hem de siyasi plan ve projeler var bu coğrafyanın geleceği için. O plan ve projelerde herkes kendi planı doğrultusunda zorlama yapıyor. İşte bakın Ermeniler 2000 yıl önceki süreçte başlayan, yani milattan sonra başlayan süreçte 1000 yıl önce Türkler buraya geldikleri aşamaya erişildiğinde o dönemde Ermeniler Türklerin Anadolu'ya gelmesini destekliyorlar. Roman Diyojen'e karşı Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'la beraber Ermenilerin Bizans'a karşı Selçuklularla beraber savaştığını biliyoruz. Şimdi bunu Ermeni dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza anlatmamız lazım. O dönemde Ermeniler niye Türkleri Anadolu'ya gelmesini desteklediler? Neden bugün Anadolu'da Türk Devleti'ni inkar ediyorlar? Demek ki 1000 yıl sonra şartlar değişmiş. Siyasi koşullar farklı bir noktaya getirmiş bizi. O zaman biz de bu birikimiyle bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama kavga etmeyeceğiz.
Tabii ki hocam. Yani, çok önemli.
Dikkat
önemli
edin. Bakın yani Türkiye'de bugün bu kadar uğraşmaya rağmen iç savaş çıkmadıysa birçok Ermeniyle Türk, birçok Hristiyanla Müslüman, birçok Türkle Kürt, birçok Aleviyle Sünni evlenmiştir. Yani bunu görmemiz lazım. Bu işte Orta Dünya, İsrail'in ağzıyla Orta Dünya birlikteliği. Benim kullandığım terimle, bilimsel terimdir, merkezi coğrafya. Nın bölgesel yapılanması noktasında bu coğrafyada yaşayan insanların hepsinin birlikteliğiyle bu işler çözülmüştü. Bu coğrafyada ya büyük devletler, büyük imparatorluklar kurulmuştur. Merkezi coğrafyada Roma gibi, Bizans gibi, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi, ya da büyük çatışmalar çıkmıştır. Bölünme ve parçalanma yaşanmıştır. İşte Selçuklu İmparatorluğundan efendim Anadolu'da beylikler dönemine sürüklenmek gibi. Şimdi aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti de Anadolu Selçuklu Devleti gibi bir orta boy bir devlettir. Bu da fazla yaşayamaz. Anadolu Selçuklu Devleti 75 yıl yaşadı. Yoluna devam edemedi. Çünkü bölge dengeleri, jeopolitik konum nedeniyle bunu yapamadı. Ama şimdi Türkiye'de 75 yılı geçti. Aynen Anadolu Selçuklu Devleti gibi dağılması gerekir diyorlar.
Çok büyük bir yanılgıda bulunarak söylüyorlar bunu.
Dağılması gerekir diyenlerin hazırlığı 1852 yılında İngiliz Başbakanı Benjamin Disraeli'nin Osmanlı sonrası bu coğrafyana geleceğine dönük bir planı var. O plan Dörtlü Konfederasyon planını 1852'de hazırlıyorlar. 1918'de Osmanlı'ya dayattıkları Sevr haritası 1852 İngiliz Başbakan ama Yahudi asıllı bir başbakan Disraeli. Yani İsrail'in önünü açmaya çalışan 1852 yılındaki bir İngiliz Başbakan'ın hazırlıkları doğrultusunda olaylar gelişiyor. İngiltere bunu Dörtlü Konfederasyon olarak gündeme getirmişti. İsrail geleceğe dönük bir yeni yapılanmada Büyük İsrail projesini hazırlamıştı. Ama dünyanın şu an süper gücü konumundaki olan Amerika'da bunu bütün bu gelişmeleri Büyük Orta Doğu projesi çatısı altında kontrol etmeye çalıştı. Ve o noktada işte bize de eş başkanlık verdiler. Efendim bizi Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde yönlendirmeye kalkarken Güneydoğumuzda bir ayrı devlet oluşturmak istediler. Yavaş yavaş da işte 100 yıllık parantez sloganıyla biliyorsunuz 100 yıllık parantez sloganıyla özellikle Ermeni asıllı arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü 100 yıldır bu iş bitmiştir. Evet 100 yıllık parantez kapanmaktadır. Kapanacaktır. 100 yıl sonra Büyük Ermenistan gündeme gelecektir. Yani bizim bugün Doğu Anadolu dediğimiz Türkiye'nin misak-ı milli sınırları içerisinde var olan o bölgenin geleceğe dönük bir Büyük Ermenistan projesi çerçevesinde Batı Ermenistan olarak ilan edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sorun buradan kaynaklanmaktadır.
Peki hocam, çok güzel özetlediniz bize.
Bak, bu yine bir tarih özetidir. Farkındayım. Yani Türk kamuoyuna da sizin aracınızla bu tartışmayı sunmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben tarihçi değilim.
Evet.
Tarihçiler siyaseti bilmedikleri için o şunu yaptı, bu bunu yaptı derler. Ama bir kamu hukukçusu, bir devlet bilimcisi, bir siyasal bilimci gözüyle, bir siyasal hukuk bakışıyla değerlendirdiğimiz zaman ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Kusura bakmasın toplumun diğer kesimleri. Bu tabloyu inkar ederek bir yere gidemeyiz. Bu tabloyu merkezler biliyorlar ama bildiklerini gizliyorlar. Herkes bu tabloyu bilerek kendi planını uygulamaya çalışıyor. Ben bir bilim adamı olarak bu tabloyu açığa çıkartıp kamuoyunda açık tartışmaşırsak eğer ortak çizgilerde anlaşabiliriz. Yoksa gizli kapaklı düşüncelerle, gizli planlarla ancak kavgaya alet oluruz ya da çatışma yaratırız ya da barışı önleriz ya da emperyal planlara alet oluruz. Diyorum ki umarım Türk kamuoyunda da sağduyu bu noktada egemen olur ve hem iç savaş hem bölge savaşı hem dünya savaşını önleyecek bir şekilde bu dünyanın merkezi coğrafyasında yaşayan bütün insanların dış tehlikelere karşı, emperyal saldırılara karşı birlikteliği yeniden gündeme gelir. Atatürk bunu aramıştır. Biz o birikimi bugün temsil etmeye çalışıyoruz.
Kesinlikle hocam. Hemfikiriz bu konuda. Ve sizin vurgu yaptığınız nokta da çok önemli. Barış ve kardeşlikle dediniz.
Kesinlikle.
Yani çok çok önemli. Kavga etmeyeceğiz dediniz.
Efendim birbirimize şimdi aile olmuşuz, evlenmişiz. Yani herkes birbiriyle evlenmiş burada şimdi. Al kimlikleri kaşımayalım ama Atatürk bunu bu gerçeği görmüş. Ne demiş? Çok net. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini kuran Türkiye halkına. Milletini demiyor, halkına. Çünkü halk diye bir gerçek var ha. Halkına Türk milleti denir. Çünkü milli devlet kurulduktan sonra o halk milletleşiyor. Milletle milli devletin milleti haline geliyor. Atatürk'ün millet tanımında bu var. Yani Türkiye'de yaşayan herkesi bunun içinde kabul ediyor. Kimseyi dışlamıyor. Ve nitekim bakın ondan sonra da Lozan'dan sonra bazı gayrimüslimler ayrıcalıklarından vazgeçtiler. Biz de Türk'üz dediler ve medeni haklardan yararlandılar. Şimdi bu bozulmak isteniyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ermeni davasının gündeme getirilmesinin arkasında yatan tarihsel süreçte de bu var. Bunu çok net olarak görüyoruz.
Bir izninizle bir ek yapmak istiyorum. Aslında rahmetli Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözünün altında da
işte,
değil mi hocam?
İşte ona gelecektim. Yani önce devletin kuruluşunda devleti kuran halkı devletin milleti olarak görüyor ve milli devleti ilan ediyor. Ondan sonra da diyor ki yani ne mutlu Türk olana demiyor. Türk soyundan gelene demiyor.
Demiyor.
Ne
önemli.
Mutlu Türk kanı taşıyana
çok
demiyor. Diyene diyor. Çünkü bütün mesele
aidiyet, değil mi
efendim yani bir medeni yapı var burada. Evet. Bakın burası dünyanın merkezi ortası. Hep söylüyorum burası Afrika değil. Yani bunu batılı dostlarımıza da söylemek isterim. Avrupa, Afrika ülkelerindeki siyasi bir takım operasyonları Türkiye'de yapmaya kalkmasınlar.
Evet, evet.
Yani o zaman Türkiye'yi karşılarına alıyorlar. Ben bunu açıkta bir bilimsel toplantıda Amerikalıların yüzüne söyledim. Açıkça dedim ki bakın dedim siz dedim 10 bin kilometre öteden efendim Amerika'dan planlar yapıyorsunuz bu bölge için. Bu planları yaparken bizi de müttefik olarak görüyorsunuz değil mi? Ama biz hem sizin müttefikiniz görünüyoruz hem de bölge ülkesiyiz. Sizin yaptığınız planlar bizim komşularımızla bizi karşı karşıya getirdiği noktada bu bizim zararımız oluyor. Sizin çıkarınıza, sizin yararlarınıza, sizin geliştirdiğiniz plan ve programlarda bizi müttefik olarak bölgede kullanmaya kalkarsanız biz komşularımıza karşı karşıya geliyoruz ve bölge borcu ortadan kalkıyor. O zaman bizim bu ikili yanımızı görün, bizi komşularımızla karşı karşıya getiren, bizi bölgede kullanmaya kalkan politikaları bize empoze etmeyin. Evet, sizin sözünüzü dinleyen politikacılar olabilir. Amerika'da yetiştirdiğiniz bir takım insanlar siyasette ön planda olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, hatta daha da geriye gidelim, Roma'dan, Bizans'tan gelen ciddi bir siyasi birikimi vardır.
Devlet bunlar aklı var değil mi?
Kesinlikle, efendim, o devlet aklının arkasında tarih var. Bir de coğrafya var. Coğrafya var. Bakın. Ben şimdi internete girin, çeşitli kesimlerin bana dönük ağır saldırılarını göreceksiniz. Halbuki ben Türkiye'de ilk insan hakları konusunda 89'da kitabı yazdım daha küreselleşme başlamadan ve ilk insan hakları dersini Ankara Hukuk Fakültesi'ne ben verdim. Şimdi beni insan haklarına karşıymış gibi çıkartıyorlar. Niye? Çünkü insan haklarını siyasi amaçlı kullanıyorlar ve hukuk ve hak olmaktan çıkartıyorlar. Ondan sonra da bizim gibi doğruları söyleyenlere vay sen düşmansın diyorlar. Yok öyle bir şey. Şimdi bakın benim Türk üniversitelerine verdiğim yeni bir ders daha var. O da devlet ve jeopolitik dersidir. Jeopolitik bilmezseniz bu coğrafyada yaşayamazsınız. Bakın hiçbir fakültede, hiçbir üniversitede jeopolitik dersi okutulmuyor. Ama bir tek askeri okullarda okutulur. Harp akademilerinde okutulur, harp okulunda okutulur. Ben de yıllarca askeri kesiminde hocalığını yaptım. Bakın bunu da söylüyorum. Yani jeopolitik nedir biliriz. Çünkü bir kamu hukukçusu olarak jeopolitiği bilmezseniz havada kalırsınız. İşte bu çerçevede baktığımız noktada Ermeni meselesi ve bölge meselelerini, İsrail sorunu. Yani biz şimdi hep Ermeni meselesini tartışıyoruz ama İsrail sorunu sanki İslamcıların sorunuymuş gibi görünüyor. Yani neden? Çünkü din kavgası gibi görünüyorlar.
Yani şu an bu programda süremiz kısıtlı olduğu için uygun görürseniz.
Ermeni meselesiyle bağlantısı var. Efendim.
Başka zamanlar
bağlantısı var.
Başka
bağlantısı var. Bağlantısı var. Şimdi bakın Anadolu'ya Türkleri Ermenilerle Yahudiler işbirliği yaparak gelmişler, getirmişler, desteklemişler. Bağlantı var. Bağlantı devam ediyor. Kopmamış ki tarih. Tarihin sürekliliği var. İşte o noktada devletler, devlet aklını kullanırsa devletlerin devamlılığı oluyor ya da başkalarının aklına alet olursanız devlet olmaktan çıkıyorsunuz, yok oluyorsunuz. Evet, buyurun.
Peki hocam 1915'te neler oldu?
1915'te şunu söyleyeyim. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı içindir ki bir arayış başladı ve işte hem Osmanlı yıkılmadı hem o ülkenin çeşitli bölgeleri işgal edildi. Biliyorsunuz önce Balkanlar elden gitti, sonra Kuzey Afrika ülkelerini işgal ettiler, daha sonra da Orta Doğu'ya girdiler.
Balkan Savaşı'nın hemen arkasından.
Şimdi bizi 1915'te yargılayanlar niye Osmanlı'yı yıktılar bunun hesabını versinler. Osmanlı'yı yıkmasalardı bu sorunların hiçbiri olmayacaktı. Yani Osmanlı'yı yıktıkları için bölgede boşluk çıktı ve o boşluk noktasında da yaşadığımız olaylar teker teker gündeme geldi. Ben 1915 olaylarını tanımlayan bir tek kavram biliyorum. O kavram mukatele kavramıdır. Mukatele kavramı karşılıklı olarak bir çekişmeyi ifade eder. Onun da sebebi şudur. Doğu Anadolu'yu 1915'te incelerseniz ki ben Doğu Anadolu'dan gelen bir ailenin evladıyım. Benim ailem Doğu Anadolu'da yaşadığı için Doğu Anadolu'da yaşanan olayları hem ailemin geldiği şehirler açısından hem de bölge açısından çok iyi bilirim. O coğrafyada Müslümanlar önce yani bakın Türk kim milleti olmadığı için o dönemde yaşanan bir Türk-Ermeni kavgası değildir. O dönemde yaşanan Osmanlı'nın ahalisi içerisindeki Hristiyanlarla Müslümanların kendilerine bir gelecek arama kavgasıdır. Ki Türklerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu içindir ki Müslümanların içerisine yer almıştır. Ermeniler de Hristiyan olduğu için Hristiyanlarla beraber olmuştur. Osmanlı yıkılırken dağılırken biliyorsunuz İngiltere üzerinden bir bölgeye yönelik plan gündeme gelmiştir. İşte onu önlemek üzere Rusya devreye girmiştir. Ruslar önce Kırım'ı almışlardır. Daha sonra biliyorsunuz şeye kadar İstanbul'a kadar Balkanlara girmişlerdir. Daha sonra Kafkas Savaşı'nı kazanmışlardır. 1877-78 Kafkas Savaşı sonrasında da Doğu Anadolu'ya gelmişlerdir. Ruslar Doğu Anadolu'ya girdikten sonra biliyorsunuz Kars, Ardahan ve Batum'a yerleştikten sonra bütün Doğu Anadolu'daki Ermeni köylerine silah dağıtmışlardır. Çünkü Doğu Anadolu üzerinden Rusların tek hedefi vardır. Sıcak denize inmek. Rusların kızıl elması Antalya'dadır. Antalya'yı hedeflemişlerdir. Antalya'ya girebilmek için Akdeniz'e girmeleri gerekir. Bunun da yolu Batı, tabii Avrupa çerçevesinde Balkanları denemişlerdir. Avrupa buna izin vermemiştir. Batı Anadolu'da Osmanlı varlığı daha güçlü bir şekilde yapılandığı içindir ki Batı'yı ele geçirememişlerdir. Ama Doğu Anadolu üzerinden Ruslar efendim İskenderun'a ulaşmanın, Antalya'ya ulaşmanın arayışı içerisine girmişlerdir.
Bu bir yorum değil, bu tarihsel bir gerçek.
İşte, tamam, işte tabii, o noktada tabii. Ermeni köylerine silah dağıttığı zaman Ermeniler yavaş yavaş örgütlenmişler, çeteler kurmuşlar. Rus askerlerinin önderliğinde Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da Müslüman köyleri basarak Müslümanları yok etmeye kalkmışlardır ve bunun ciddi boyutta çekişmesi ortaya çıkınca işte Osmanlı yönetimi o dönemde duruma müdahale etmiştir. Ben burada Abdülhamit'in çok önemli bir rol oynadığı kanaatindeyim. Hamidiye olaylarıyla bakın o dönemde çünkü o dönemdeki Hamidiye olayları Kürtlerin içerisinden örgütlenmiştir. Ve Müslümanların çünkü orada Türklerle Kürtler Müslümanlar olarak hareket etmişlerdir Ermenilere karşı. Ve biliyorsunuz Ermenilerin koridoru Laçin'den başlayıp Adana'da Saimbeyli, Tufanbeyli üzerinden Akdeniz'e geçme noktasına geldiği aşamada Abdülhamit orada bir şehir kurmuştur. O şehrin adı nedir biliyorsunuz değil mi? Osmaniye. Yani bak Osmaniye. Çünkü o Abdülhamit yani Osmanlı bir imparatorluğu var. Ama Osmanlı o koridordan kayboluyor, yok olma noktasında.
Evet. Çok anlamlı.
Çok anlamlı tabii. Evet. Ve Osmanlı milleti oluşturmak istiyorlar. Yeni Osmanlı cemiyetleri falan kuruluyor. O da tutmuyor. Ondan sonra Türkçülük başlıyor işte. Türkçülük başlayınca İttihatçıları Abdülhamit'e karşı kullanıyorlar. Ama Osmanlı kendini korumak, var olma noktasında hem işte yeni Osmanlı hareketini örgütlemeye çalışıyor, tutmuyor. Ama Abdülhamit daha sonra kuvvetli adam olarak işe el koyduğu noktada Osmaniye'yi kurarak Rusların Ermenileri kullanarak Akdeniz'e girme koridorunun önünü kesiyor. Ve ondan sonra da zaten Türkler, Türk demeyeyim o dönemde artık Müslümanlar toparlanmaya başlıyorlar ve Müslümanların toparlanmaya başlamasıyla beraber ve Osmanlı'daki kendini kurtarma, yenileme çalışmalarında ön plana geçmesiyle beraber Türkler ve Müslümanlar Ermenilere ve Ruslara karşı direnişe geçince 1915 olayları başlıyor. 1915 olayları 18'e kadar sürüyor biliyorsunuz. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih 1919'dur unutmayın. Atatürk sırasında Ermeni meselesi yoktur. Ermeni sorunu Atatürk'ten önce yaşanmıştır. İttihat Terakki döneminde ve o dönemle beraber bitmiştir. bittikten sonra Atatürk Samsun'a çıkmıştır 1919. Ama maalesef şimdi aşırı Ermenici ve bölücü çizgide yayınlarda bu 1915-18 olaylarının da suçlusu olarak Atatürk'ü göstermeye kalkıyorlar.
Tarihi Talat Paşa'nın İttihat ve Terakkicileri zaten imzaladığı
değil mi? Tarihi çarpıtıyorlar. Evet, tarihi evet. Çarpıtıyorlar. Tarih kitaplarını lütfen okusunlar. Bir unutmayın, Atatürk de Ankara'da devleti kuruyor. Daha Ankara'da üniversite yok. Ama önce bir fakülte kuruyor. Dil, tarih, coğrafya. Çünkü Türkiye'yi var eden Türkçe, dil. Tarihin uzantısı olarak varız. Coğrafyayı biliyoruz. Jeopolitiği biliyoruz. O zaman bu devletin merkezinde dil, tarih ve coğrafya var.
Müthiş bir öngörü değil mi hocam?
Kesinlikle. Devlet evet. Kurucu kuruyor. Tabii. Artı ikincisi, devlet demek hukuk düzeni demektir. Daha Ankara'da üniversite yokken 1925 yılında da Ankara Hukuk Fakültesini kuruyor ki 90. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyet'ten 2 yıl sonra Ankara'da Hukuk Fakültesi kurularak Cumhuriyet rejimi ve devleti bir hukuk devletine dönüştürülüyor. Şimdi hukuk devletini siz hukuk fakültesi yapılanmasıyla kurduğunuz noktada soykırımcı olabilir misiniz? Mümkün değil. Ya da uluslararası hukuka göre suç işlemek durumunda olabilir misiniz? Mümkün değil. Sadece emperyalizmin saldırısı noktasında yok olan bir imparatorluğun arkasında var olan Osmanlı ahalisini ayakta kalması, toparlanması, yeniden yapılanarak bir devlet şemsiyesi altına girmesi süreci Ulusal Kurtuluş Savaşı'yla başarılıyor. Olay budur.
Tabii. Peki hocam, şimdi tabii savaş şartlarında bir tehcir hadisesi ister istemez yaşanıyor. Daha stratejik bölgelerden daha belki güvenli bölgelerin.
Şimdi efendim tehcir demeyelim, nüfus kaydırması diyelim daha doğru olur. Çünkü bugün de bakın mesela Suriyelileri Avrupa'ya kaydırıyorlar. Yani bugün de mesela bu... tehcir ifadesi uluslararası hukuka göre yargılanan bir şey. Orada imparatorluk sonrasında devlet dünyanın gittiğini görüyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı imparatorlukların ortadan kalktıysa. Önce Rus Çarlığı yıkılıyor. Sonra Osmanlı'yı yıkıyorlar. Biliyorsunuz Avusturya Macaristan yıkılıyor. Ondan sonra da Amerika yavaş yavaş devreye girince İngiliz ve Fransız sömürge imparatorluklarını Amerika dağıtıyor. Dağıtıyor. Bunu görmemiz lazım. İşte bu çerçevede 1915 süreci içerisinde bir ulus devlete geçiş. Çünkü iddiaçılar bakıyorlar ki imparatorluğu kurtaramıyorlar. Ama Avrupa'da da imparatorluklardan ulus devletlere geçilmiş. Balkanlarda da hep ulus devletler var. O zaman Anadolu'da da ulus devlet kuralım diyorlar. O yüzden ahaliyi bir milli merkez devleti üzerinde kuruyorlar. Ve bunda Kurtuluş Savaşı başarı kazanınca bu sefer Batı Anadolu'daki devletin önünü kesmiyor. Niye kesmiyor? Çünkü Sovyetler Birliği gümbür gümbür güneye doğru, merkeze doğru iniyor. O noktada İngilizler ve Fransızlar Anadolu'da yeni kurulmuş olan milli devleti Sovyet yayılmacılığına karşı tampon devlet olarak kabul ediyorlar. Bakın bugün de şimdi bu Suriye'den göçmenler Avrupa'ya giderken Merkel koşarak geldi. Dedi ki tamam, siz köprü ülke, biliyorsunuz Avrupa bizi hep Asya'yla, Doğu'yla, İslam dünyasıyla köprü olarak görür. O yüzden içine almaz. Türkiye'yi Avrupa'ya almamalarının sebebi Türkiye'nin jeopolitik konumudur. Bizi hep köprü olarak görürler. Ama şimdi tampon olarak görüyorlar. Çünkü 3 milyon Suriyeli burada tutuyorlar. Halbuki Suriyelilerin, ki Suriye Devleti'nin yıkılma süreci sonrasında şunu anlatayım. Suriyelilerin Avrupa'ya yönlendirilmesinde ben Amerika ve İsrail ikilisinin etkin olduğu kanaatindeyim. Çünkü Suriyeliler Avrupa'dan temizlenmiş olan Müslüman halk kitlesinin yeniden Avrupa'ya dönüşünü gündeme getiriyor.
Bu da ayrı bir program konusu hocam.
Tabii çok önemli. Çok evet, önemli söylüyorum. Evet, bakın evet. Meselenin bu boyutunu görelim. Tarihi bilen bir kamu hukukçusu olarak söylüyorum. Yani Avrupa tarihine bakın, din savaşıdır. Avrupa tarihine bakın, mezhep savaşıdır. Yani her dönemde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman kavgası vardır. Her dönemde Katolik Protestan kavgası vardır. Bunları atlayarak Avrupa'yı değerlendiremezsiniz ki bu son Ermeni kararında bile Avrupa'daki bu durumun yansıması vardır. Bunu görmemiz lazım.
Evet. Peki hocam, yakın tarihimize baktığımızda böyle her sene 1915 için Nisan ayında 1915 olaylarının gündeme getirilmeye çalışıldığını görüyorduk. Ama eskiden sesler belki daha cılız çıkıyordu ama tarih yaklaştıkça sesler daha güçlendi. Dış güçlerin de destek vermesiyle bir kamuoyu oluşturuldu, değil mi?
Evet.
yani Türklerin 1915'te soykırım evet. uyguladığına dair bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı.
Evet.
Bunu biraz açalım mı? Yani burada
açalım.
Evet. Amerikan lobisinin rolü.
Şimdi efendim işte bakın 1915 İngilizlerin Osmanlı'yı çökerttiği tarihtir. Ve Sovyet devrimi öncesidir. Sovyet devrimi de tam bu arada 1917'de olmuştu. Bana sorarsanız Sovyet devrimi ile Avrupa'nın hakimiyeti sona ermiştir. Amerikan hakimiyetinin önü açılmıştır. Şimdi bu da ayrı bir program konusudur. İleride isterseniz daha geniş tartışırız. Yeni yayınlar var. Tabii. İzleyenler için söylüyorum. Lütfen yayınları takip etsinler. Ondan sonra benim ne demek istediğim üzerinde düşünsünler. Anlatabiliyor muyum? Yeni yayınlarla tarihin gizli kalmış olan yanları açıklanıyor. Bunu, bir kere bunu bilmek durumundayız. Şimdi 1915 yılında efendim soykırım suçu diye bir suç yok. Şimdi o suçun olmadığı bir yerde siz bir o suçu işleyebilir misiniz? Olamaz, mümkün değil. Soykırım sözü 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla beraber Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirisiyle açıklanan ve daha sonra da uluslararası hukukta esas alınan bir kavramdır. 1915'te yaşanan söylüyorum bakın bir soykırım suçu olamaz, o kavram yok çünkü. Ne var? Yıkılan bir devlet sonrasında Müslümanlarla Hristiyanların kendilerine bir gelecek arayışı var. O noktada efendim Osmanlı'nın yönetimi toparlanıp Müslümanları örgütlediği noktada ve imparatorluk sonrası için misak-ı milli sınırları çerçevesinde ulus devleti aradığı noktada Doğu Anadolu'nun da Türkleştirilmesi, Müslümanlaştırılması gerekiyordu. İşte o noktada önce Ermenilere ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Çünkü sadece Doğu Anadolu'da yaşananlar yok. Ondan önce de biliyorsunuz Balkan Savaşı'yla biliyorsunuz Balkan Savaşları sırasında da Osmanlı Doğu Avrupa'yı terk etmiştir. Şimdi Osmanlı Doğu Avrupa'yı terk etmek zorunda kaldıktan sonra Doğu Anadolu'da bu mukatele olayı yaşanmıştır. Osmanlı Doğu Anadolu'yu terk ederken Müslümanlarla Yahudi Doğu Avrupa'yı Müslümanlarla Yahudiler Avrupa'dan dışlanmışlardır. Onun karşılığında Balkanlardan Osmanlı'nın sürülmesinin rövanşı Doğu Anadolu'da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında oynanmıştır. Ve bu noktada Hristiyan kesimin uzantısı olan Ermenilerin Doğu Anadolu'da kendi Hristiyan devletlerini kurarak Rusların kontrolüne geçmesini önlemek isteyen belirli kesimler de Osmanlı'nın bu politikalarını desteklemişlerdir. Bunu görmemiz lazım. Çünkü Doğu Anadolu deyip geçemezsiniz. Doğu Anadolu hem kutsal topraklarla hem de Hazar bölgesiyle komşu olan bir bölgedir. O bölgenin geleceğini, geçmişini bugününü değerlendirirken hem Hazar'ı ve Avrasya'yı hem de işte Orta Doğu'yu ve kutsal toprakları konuşmamız gerekmektedir. Ben Ermeni sorununun o süreç içerisinde başladığını ve devam ettiğini söylüyorum. Ama tabii o dönemde Sovyet ihtilaliyle bir Avrasya yapılanması gündeme geldiği noktada Osmanlı sonrası bu coğrafyadaki Türkiye'nin yer aldığı bölgenin geleceği çok ciddi tartışma konusu olmuştur. Ve 1918 yılında Amerikan Başkanı Wilson bütün dünyaya Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra savaşa girmemiştir Amerikalılar resmen. El altından şeyleri İngilizleri desteklemişlerdir. Ama şimdi yayınlanan kitaplarda görüyoruz ki savaşa girmeyen Amerikalılar Sovyet devrimini de destekliyorlar. İngilizlere ve Fransızlara karşı. Orada bir Avrupa-Amerika çekişmesi var. Çok ilginç. Yani bunları artık görürsek bugün anlayabiliriz. Neden siyaseten bizi köşeye sıkıştırıyorlar. Bunu görmemiz lazım. İşte o noktada 1915 sonrasını dünyayı değerlendirme noktasında çıkış aşaması 1918'de Amerikan Başkanı Wilson'ın açıklamış olduğu prensiplerdir. Nitekim Halide Edip ve benzeri Osmanlı aydınları da biliyorsunuz Wilson Prensipleri Cemiyeti diye bir dernek kuruyorlar. Osmanlı sonrası geleceği aramada. Öbür tarafta İngiliz Muhitleri Cemiyeti var. Evet. İngiltere merkezli Avrupa hakimiyetiyle Amerika merkezli ABD hakimiyeti olayında Wilson Prensipleri Cemiyeti geliyor. Wilson Prensipleri ki bunu geçenlerde bir Amerikan eski büyükelçisi de söyledi. Dedi ki Türkiye Amerika'yı eleştirmesin. Biz dedi geleneksel politikamızı uyguluyoruz. Wilson Prensipleri içerisinde bunu söyleyen Ross Wilson soyadı da Wilson, diplomatın, Ross Wilson açıkça söyledi ki Doğu Anadolu'da biz, bunu bir bilimsel toplantıda söyledi, basına da yansıdı. Biz Doğu Anadolu'da efendim Wilson prensipleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Wilson prensiplerine göre Doğu Anadolu'da iki devlet var. Biri Kürdistan, biri Ermenistan. Yani o zaman Türklere yer yok demektir bu. Anlatabiliyor muyum? Sorun burada yatıyor. Şimdi bunu görmemiz lazım. Bu çerçevede Amerikan politikası Wilson prensiplerine dayandığı sürece, ki öyle, ve bakın bunu eski Amerikan Büyükelçisi de takip ediyor. Amerikalılar ister istemez kendini, çünkü dünya hakimiyeti projesi bu. Hem Kürdistan hem Ermenistan olayının arkasındalar. Ama bizle de yüzümüze gülerek bizle de dost olduklarını söylüyorlar. Şimdi bilmiyorum yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanın dostunu arkasından vurduğu görülmemiştir. Yani bu durumu Amerikalılar dostluk olarak nitelendiriyorsa ben bunu saygı duyarım. O onların yaklaşımıdır. Ama
hocam izninizle şu ayrımı yine de belirtelim mi? Amerika'yı kastettiğim şey Amerikan halkı değil. Amerikan derin devleti.
Kesinlikle. Şimdi Amerikan derin devleti, benim son zamanlarda makam, ben bakın hiçbir devletin düşmanı değilim. Ben hiçbir halkın da düşmanı değilim, onu söyleyeyim. Ben sadece bir Türk vatandaşı, bilim adamı olarak dünyayı izliyorum, tarihi biliyorum ve dünyanın gelişindeki kavgayı önlemeye çalışıyorum. Çünkü bakın her dakika çatışmayla, saldırıyla karşı karşıyayız. Ben Amerikan devletiyle benim meselem yok. Amerikan halkıyla da yok. Benim emperyalizmle meselem var. Sorun budur. Emperyalizm de bugün devletler temsil etmiyor. Ben bu konuda son bir kitabım çıktı. Tavsiye ederim, bilmiyorum gördünüz mü? Kapitokrasi kitabın ismi. Kapitalist sistemin içerisinde yer alan büyük şirketler. Şimdi bugün hat safhadayız. Şu an küresel emperyalizmi şirketler götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Dünya parlamentosu onların temsilcilerinden oluşuyor. Adres mi istiyorsunuz Bilderberg? Adres mi istiyorsunuz Davos? Adres mi istiyorsunuz Trilateral Komisyon, Üçlü Komisyon? Evet. Adres mi istiyorsunuz Amerika'da Dış İlişkiler Komisyonu? Adresler belli. Ha. Bizim gibi ülkeleri de oyalamak üzere G20, işte önümüzdeki hafta G20 zirvesi olacak. Yani onu da dikkatli izlemeniz gerekiyor. Çok önemli bir dönemeç orada. Onu da belirtmek isterim. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman emperyalizm artık devletler tarafından değil, şirketler tarafından yönetiliyor. O yüzden bizim bu şu aşamada bakın servet düşmanlığı yapmayalım. Onu da söylüyorum. Kesinlikle servet düşman değilim ama sermayenin büyümesine sınır koyamazsanız, sermayeyi kontrol edemezseniz, şimdi bugün terörün arkasında büyük sermaye var. Silah şirketlerin arkasında büyük sermaye var. Ve bunlar da savaş istiyorlar. Savaş çıksın ki silah satsınlar. Terörle de mevcut devletleri yıkıyorlar, dağıtıyorlar, parçalıyorlar, iç istikrarsızlığa sürüklüyorlar da ve dağılmaya doğru götürüyorlar. İşte bu noktada etnik meseleler ortaya çıkıyor ve bu süreç içerisinde biz bir yandan Kürt meselesiyle, bir yandan Ermeni meselesiyle, bir yandan da alt kimlikler sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz.
O yüzden
tesadüf
ki,
değil.
Evet,
tesadüf değil.
Ki Amerikan Kongresi'nde olsun, Fransa'da olsun bu Ermeni soykırım iddialarına destek verildi.
Evet. Ermeni soykırımı iddialarına destek veren, tabii şimdi Doğu Anadolu'dan giden çok ciddi bir Ermeni lobisi var. Dünyaya yayılmış. Onlar örgütlüler dünyada. Bir kısmı geri dönmek istiyor Doğu Anadolu'ya. O yüzden zorluyorlar. Ben onları anlıyorum. Yani empati metoduyla dedikleri doğrudur. Çünkü bugün Anadolu'da yaşayan nüfusun yarısından fazlası da ülkelerinden kovulmuşlardır. Mesela benim ailem Kafkasya'dan kovulmuş Ruslar tarafından. Eşimin ailesi Balkanlardan kovulmuş gene emperyal güçler tarafından.
Dolayısıyla özlem ve çağrısı da doğrudur.
Ha, şimdi yani bunu işte Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan arayanlar bu bölge halkına söylüyorum. Yani onları bizim kadar anlayan insan batıda dışarıda göremezler. Çünkü bu coğrafya sürekli çekişmelerin coğrafyasıdır. Ya dünyadaki güç dengelerine göre siyasi yapılar oluşuyor ya da emperyal güçler gelip işgal ediyorlar ya da kavga büyüyor, dağılıyorlar. Şimdi dağılmayı önlemek için toparlanmaya geçmemiz lazım. Bunlar hep jeopolitik değerlendirmelerdir. Bu işi bilenler iyi bilirler. O yüzden işte benim gibi bilim adamları biz medyadan dışlanıyoruz. Yani siz olmasanız bize yer veren yok, görüyorsunuz. Çünkü bu söylemin Türk kamuoyunda yer alması istenmiyor. Bu noktada işte medya bugün üçe bölünmüş vaziyette. Ya sermaye, ya cemaat, ya siyasi merkez tarafından, hükümet tarafından bir kitlesel yönlendirme yapılması yapmaya çalışılıyor medya üzerinden. Ama bu da sökmüyor görüyorsunuz ve yaşanan süreçte artık zaman geçtikçe gerçekler ortaya çıkıyor. Ben işte bu son Ermeni meselesiyle ilgili kararın da zaman geçtikten sonra gerçeklerin o meydana çıkmasıyla gündeme geldiği kanaatindeyim. Bakın dengeler de. Şimdi ona gireceğiz isterseniz son bölüme. Bundan önce sizin varsa sorularınız onları alayım. Çünkü kararı, sonuç kısımda tabii. Kararı konuşacağım.
Evet, evet hocam. Kararın biraz öncesine dönmek istiyorum ben. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere baktığımızda yapılarına işte fikir özgürlüğüne vurgu yaptıklarını ve bunu güçlü kılmak için de her türlü desteği verdiklerini normalde görüyoruz. Ama ciddi bir çelişki söz konusu.
Doğru.
Geldiğimiz noktada kesin. İşte
düşünce yani, özgürlüğü deyip evet, Türkiye'de ifade özgürlüğü açısından Türkiye'yi sürekli yargılayanlar evet. Türkiye'yi ifade özgürlüğünü sınırlayarak mahkum ettirmeye çalışıyorlar. Evet, şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Birilerine çıkıp bunun hesabını vermesi lazım. Şimdi Türkiye AB süreci içerisinde devlet ve hükümet bunu yapamadı. İşte bu noktada toplumda ki Sayın Perinçek de benim gibi bir kamu hukukçusudur. Yani kendisine bu yönüyle gerçekten Türkiye'nin bir teşekkür borcu vardır. Çünkü devletin ve hükümetin yapması gereken o müracaatı Türkiye adına o yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Ve haklı da çıkmıştır. Çünkü hakikaten yaşanan süreç bunu ortaya koymuştur. Sayın Perinçek de benim gibi bir kamu hukukçusu olarak meselelerin hem siyasi boyutunu hem de hukuki boyutunu değerlendirmektedir ve burada çok iyi bir savunma da yapılmıştır, onu söyleyeyim. Savunma son derece profesyoneldir ve konjonktür iyi değerlendirildiği içindir ki sonuç alınmıştır. O konjonktürün de değerlendirmesi şudur: bir, küreselleşme bitmiştir. İki, Avrupa Birliği bitmiştir. Uzatmaları oynamaktadır. Yani Avrupa Birliği tırmanırken bize karşı kullandıkları o çifte standartlı argümanları kullanamaz hale gelmişlerdir. Çünkü birbirlerine düşmüşlerdir. Anlıyor musunuz? Düşmüşlerdir. Mesela Yunanistan Avrupa'nın kucağına oturup devamlı bize saldırmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye ile ilgili konular görüşülürken hep Yunanlı yargıçlar girmişler. Türkiye'nin aleyhine kararlar çıkartmışlardır. Anlıyor musunuz? Ama şimdi bunu yapamaz haldeler. Çünkü hem Avrupa Birliği çökmüştür, hem Yunanistan çökmüştür. Anlıyorsunuz? Yani bakın Yunanistan çöktüğü için Kıbrıs, mesela Güney Kıbrıs sahipsiz kalmıştır. Yani bunları şimdi çok ciddi boyutlarda gündeme getirip konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Hiç bunlar gündeme getirilmiyor. Bunları konuşmadığımız sürece çözüm üretemeyiz ve bu kaostan, bu kargaşadan emperyal güçler yararlanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Bunu da Türkiye, Türk milleti olarak ve Türk devleti olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Olamaz. Şimdi evet, yani yeni bir durum var. O yeni durumu söylüyorum. Tekrar bakın, küreselleşme durmuştur, Avrupa Birliği durmuştur ama Büyük Orta Doğu projesi de durmuştur. Çalışmıyor. Türkiye ile Amerika'nın bakış açılarının farklılığı ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla bu kararın çıkmasına bu konjonktürün
çok büyük. Tabii kesinlikle. Bakın artı başka bir şey söyleyeyim. Büyük İsrail projesi durmuştur. İsrail lobileri de Türkiye'yi Sevr haritası doğrultusunda eyaletlere bölmek için şimdiye kadar Ermeni meselesini kullanıyorlardı. Ama sonra baktılar ki Orta Doğu'da yıkılacak, dağılacak bir Türkiye ile Türkiye sonrasında var olamayacaklar. Gene Türkiye'ye muhtaç kalacaklar. Türkiye'ye muhtaç kalacaklarını gördükleri noktada yavaş yavaş bir tavır değişikliğine gittiklerini hissediyorum. Onun da etkisi olmuştur. Yani bakın 5 büyük proje iflas etmiştir. Tekrar ediyorum. Büyük Orta Doğu, Büyük İsrail, Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa, Amerika'nın Avrasya stratejisi. Bütün bu projeler iflas ettiği noktada Türkiye'nin artık ve Türkiye ile benzer diğer ülkelerin sesleri ve sözleri çıkmaya başlamıştır. Ve alternatif arayışı gündeme gelmiştir. Bakın Amerika 5 büyük ülkeyle karşı karşıya kaldığı zaman birik ülkeleri dediğimiz noktada bir alternatif arayışı gündeme gelmiştir. O zaman AB de Avrupa Birliği de bir medeniyet birikimine yaslanan oluşum olarak dünyanın geleceğinde artık hukuki konularda siyasi argümanları bir yana bırakarak açıkça haksızlık yapıldığını, yani sizin de demin konuştuğumuz gibi bizi Türkiye'yi sürekli olarak düşünce özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından yargılayanlar Türkiye'yi bu noktada ifade özgürlüğünü sınırlama ile karşı karşıya bırakmalarını Avrupa Birliği süreci içerisindeki yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doğru değerlendirerek Türkiye ile ilgili olumlu karar vermiştir.
Peki hocam, bu karar denklem yok. Yani aslında bunlar yapacağı bilinmiyor muydu? Çıkma ihtimali yüksek oldu.
Eski koşullar var olsaydı böyle bir karar çıkmazdı.
Ona belki güvenerek.
Evet, yeni koşullar var. Şimdi Türkiye'nin yeni koşulları iyi değerlendirmesi lazım. Bakın ne diyorum size? 5 büyük proje iflas etti. Yani 5 büyük projenin iflas ettiği noktada mümkün değil. Tekrar eski koşullara geri dönülmesi. Çekişme büyük önem kazandı. Şimdi Güneydoğu üzerinden Türkiye'yi parçalamak isteyenler yavaş yavaş Türkiye'yi de içine alan bir bölgesel yapılanmayı gündeme getirmeye çalışıyorlar. Öyle bir noktada Türkiye'yi 100 yıllık parantez olarak tanımlayan Ermeni lobileri 100 yıl geride kaldı. Artık Büyük Ermenistan'ın önünü açalım. Doğu Anadolu'da bir Büyük Ermenistan'ı gündeme getirelim şeklinde yaptıkları çalışmalarla sonuç alamayacaklarını gördüler. Çünkü eğer Türkiye yıkılırsa Orta Doğu'daki savaşın bölgeye yayılması söz konusu. Zaten kuzeyden Rusya güneye inmeye başlamış, Kırım'ı işgal etmiş, Ukrayna'nın yarısı kontrolü sağlamış, yavaş yavaş Gürcistan ve Ermenistan'a tekrar girmeye hazırlanıyor Rusya, öbür tarafta Beyaz Rusya ve Polonya'yı Rusya baskı altına almaya çalışıyor, eski Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi. NATO'da Baltık ülkelerinde silah dağıtmaya başladı. Şimdi gördüğünüz gibi konjonktürde savaş eğilimlerinin giderek yükseldiğini görüyoruz. Bu tabii Avrupa'yı etkiler. Anlatabiliyor muyum? Ve barış arayışı içine girer ve böyle bir karar bölgede barışı gündeme getirir. Yani Ermeni meselesini de Kürt meselesi gibi kullanarak terör üzerinden bölgeye ve Türkiye'ye yönelik savaş senaryoları barış güçlerinin ön plana geçmesiyle önlenir, engellenir. Bunu görmek lazım. Nitekim o noktada da dikkat ederseniz Güneydoğu'dan yükselen siyasi hareket artık böyle kopmak, bağımsız bir yapı değil ama Türkiye'leşmek noktasına geldi ve Türkiye'nin partisi olma aşamasına geldiklerinde etnik kökenden uzaklaşarak diğer etnik gruplarla beraber sol bir parti olma. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sağ sol dengeleri de bozulmuştu. Ve bir sol parti olarak Türkiye sistemi içerisinde yer alma arayışına girdikleri noktada bunun bir anlamda barışı çağrıştıran bir aşama olduğunu görüyoruz. Ama bir tarafta...
Hocam ben izninizle bunun göstermelik olduğunu... İşte
bana geleceğim bakın ben madalyonun öbür yüzüne söylüyorum. Bir yönüyle böyle bir barış oluşumu gelişiyor gibi ama arkadan da büyük terör olayları gündeme geldiği noktada maalesef bunu bütünüyle bir barış süreci olarak değerlendirmek mümkün değil. Çünkü bir yandan barış süreci gelişirken öbür yandan terörle savaş isteyen çevrelerin konuyu karıştırdıklarını görüyoruz. Evet. Şimdi efendim Ermeni
tekrar bu kararı değerlendirecek olursak ne anlama geliyor? Şimdi ayından çıkan bu karar ne anlama geliyor hocam?
Şimdi efendim soykırım 1948'de suç olarak ortaya çıktığı için artık bu kesinleşti bu mahkeme kararıyla beraber. 1915 olaylarına soykırım demek mümkün değil. Zaten kararı incelediğiniz zaman 1915 olaylarının 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan bilinçli, planlı, sistemli ve süreklilik arz eden bir yok etme olayı olmadığını tespit ettiler. Evet, evet. Artık bundan sonra hiç kimse bu 1915-18 olaylarını İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yapılan soykırımla karşılaştırarak değerlendiremeyecektir. Bu bir emsal karardır. Hem İsviçre'yi bağlar hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olarak hem bütün Avrupa'yı hem de insan hakları mevzuatıyla uluslararası alanı bağlar ki bu doğrultuda artık hiçbir parlamento, hiçbir meclis Ermeni soykırım yasasını kabul ederek Türkiye'nin aleyhine dışarıdaki Ermeni lobisinin yönlendirmesiyle hareket etmeyecektir, edemeyecek.
Çok anlamlı.
Tabii,
hocam, çok
bütün dünya, şimdi uluslararası hukuk insan hakları kavramına dayandığı noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar uluslararası hukuku belirlemektedir. Bu karar doğrultusunda artık 1915'te soykırım yapılmadı denildiği noktada artık dünyadaki hiçbir parlamento, hiçbir meclis Türkiye'nin aleyhine soykırım suçuyla ilgili karar alamayacaktır. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum burada.
Zaten hocam bu kararı verecek olan merciler hiçbir zaman parlamentolar da olmaması gerekiyor, öyle değil mi? Yani
şimdi ben aslında şeye bakarsak tabii bazı çarpıklıklar var. Şimdi mesela bu bir uluslararası suç olduğu için bunun uluslararası ceza mahkemesinde ele alınması gerekirdi. Ama Tabii aşırı hassas kesimler Türkiye'nin önünü kesme noktasında bu konuyu Avrupa içi bir mücadele aracı, bir silah haline dönüştürmek istedikleri noktada İsviçre gibi ülkelerde, ki bakın İsviçre bağımsız bir ülkedir. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne dahil değildir. Küresel sermayenin Avrupa'daki merkezidir. Ama İsviçre'nin çok özel konumları da var. Yani mesela Vatikan'ı koruyan Siyon Birliği'nin yeri İsviçre'dir. Yani bakın ne anlama geliyor, bunu tartışmak lazım kamuoyunda. Ha, mesela Vatikan'ı niye İsviçre'deki Siyon kentindeki birlik koruyor? Ben bunu çözebilmiş değilim. Bir çözenler bana bir anlatsınlar. Ben bir kamu hukukçusu olarak bunu anlayayım. Mesela böyle çarpıklıklar var. Şimdi İsviçre'de işte bu çarpıklıkların olduğu ülkelerden birisi olduğu için İsviçre, İsviçre'deki bu yasal mevzuat çerçevesinde yargılanmıştır biliyorsunuz. Doğu Perinçek yargılanmıştır ve o noktada işte Ermeni soykırımı olmadığını söylemek inkar suçu olarak kabul edilip cezalandırılmıştır. Ki İsviçre ceza yasasının bir maddesine sonradan yapılan bir ekleme var. Sonradan yapılan, yani soykırımı inkar suçu diye sonradan yapılan bir eklemeye dayanarak Türkiye burada cezalandırılmak istenmiştir. Bir yerel mahkemedir, bir milli mahkemedir, bir İsviçre mahkemesidir, evet. Ulus devletin mahkemesidir. Yanlış bir merci. Yani uluslararası bir suçu siz bir ülke mahkemesinde yargılayamazsınız. Tabii. Bir kere orada yetki açısından sorun vardır. Mahkeme yeri açısından sorun vardır. Uluslararası Ceza Mahkemesi yokken bu yapılabilirdi. Ama kurulmuştur, vardır. O zaman böyle bir dava orada gündeme gelebilirdi. Ama İsviçre'deki bu yerel mahkemenin kararının daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi, bir dava olarak götürülmesi konuyu yerellikten genelliğe götürmüştür. Yani o zaman bir uluslararası boyut kazanmıştır. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa kıtası üzerinden, Avrupa Birliği süreci üzerinden bütün dünyaya yönelik küresel hukukun oluşturulduğu merkezlerden birisi olduğu içindir ki onun kararı bir anlamda uluslararası boyut kazanarak bütün devletlerin Türkiye'nin aleyhine karar alamayacağı açısından bir bağlayıcı konumu vardır. Son derece anlamlıdır. Bence yeni bir dönemdir ve bu mahkeme kararı Avrupa'nın Türkiye'ye karşı değişen yüzünü de göstermektedir. Ha, o nedir derseniz, bir kere ben bakın şunu söyleyeyim. Herkes Avrupa Birliği fonlarından projeler alıp para desteğiyle tezlerini yazdılar ve Türkiye'de ne kadar Avrupa ile ilgili kitap çıktıysa hep bunları Avrupa Birliği finanse etti. Gerekçesi de şuydu. Tamam, siz çalışın, biz sizi bir gün alacağız. Yani o hayalle bizi oyaladılar. Anlatabiliyor muyum? Ben de hayır almayacaksınız çünkü jeopolitik olarak alırsanız Avrupa Birliği dağılır diye yazmıştım. Sonra bir kitap yayınladım. Türkiye'nin Avrupa macerası diye. Bu kitabı maalesef dağıttırmadılar ve sattırmadılar. Onu da söyleyeyim. Orada anlattığım dünya tarihi çerçevesinde bir Avrupa ve Türkiye değerlendirmesiydi. Ve Türkiye bir Avrupa Birliği olamaz, birleşemez diyordum. Olamadığı ortaya çıktı. Büyük Almanya çıktı ortaya. İki, tabii Büyük Almanya çıkınca İngiltere, Fransa, Amerika ile beraber hareket etmeye başladılar. Avrupa Birliği şu an var gibi görünüyor ama yok. Anlatabiliyor muyum? Birbirlerini aldatıyorlar. Zaten diplomasinin dörtte üçü birbirini aldatmadır. Yüzünüze gülerek efendim aldatıcı senaryoları uygularlar. Böyle bir yapılanmadır. Şimdi bu çerçevede bu gerçekler çıkmıştı ama kimse söylemiyordu. Yani o da nedir? Bir, Avrupa Birliği süreci durmuştur. İki, Avrupa Birliği süreci durduğu içindir ki Türkiye Avrupa'ya giremeyecektir. Ama bizi alacaklarını artık söyleyemez hale geldiler. Dikkat edin. Son zamanlarda da artık Türkiye'nin standartları geridir falan gibi laflar ediyorlar. O zaman bizden 100 yıl geri Bulgaristan'ı niye aldın? Bizden 200 yıl geri Romanya'yı niçin aldın? Yani sırf Hristiyan oldukları için aldılar. Bizi almadılar. Ama şimdi Ermenilerle de Hristiyan oldukları için ilgileniyorlardı. Ve Doğu Anadolu'da bir Hristiyan devlet arayışı içerisinde Ermenileri destekliyorlardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki olay Avrupa Avrupa Birliği gerçekleşemeyince, Türkiye Avrupa'nın dışında kalınca ve Orta Doğu'da olaylar giderek başka boyutlarda tırmanmaya başlayınca ve Orta Doğu'daki gelişmeler, ki bu terör olayları, bakın şirketlerin desteklediği terör birlikleri devletleri çökertmeye başlayınca Orta Doğu halkı dışarıda kaldı. Devletler kendi halkına sahip çıkamaz. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden, petrol ülkelerinden birisi olan Irak, halkı açlıktan, sefaletten ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Petrol paraları şirketlere gitti. Irak devleti yıkılarak Irak halkının petrol gelirleriyle müreffeh bir hayat yaşaması önlendi. Ha, şimdi bunları görmemiz lazım. Bakın, yani ne kadar çok size konuşulmayan şeyi bir arada anlatıyorum.
Her biri bir program olsa olabilecek
tabii
şeyler.
Yani bunları bu boyutlarda görmek lazım. Bunları görmediğimiz sürece sağa sola yalpalamaya devam ederiz. Şu an Türkiye, evet, toparlayayım. O zaman şuna gelmek istiyorum. Gelinen noktada Avrupa'nın tavrı değişmiştir. Yani Türkiye tamam girmeyecektir, Avrupa Birliği olmayacaktır ama Türkiye'yi de artık karşılarına alamayacaklardır. Nitekim bakın, aynı kararı çıktığı aşamada Merkel bir gece ansızın pat diye bir hafta sonu Türkiye'ye geldi. Bir günlük bir pazar günü sabah geldi, akşam gitti. Ha, bu çok önemlidir. Yani çünkü artık gerçek koşullarda Avrupa Birliği yok. Büyük Almanya var. Bunu görmek durumundayız. Merkel'in Türkiye'ye gelmesinin sebebi de tamam, Türkiye'yi almayacağız. Zaten söylüyor. Ben karşıyım sizin üyeliğinize diyor açık. Ama diyor yani kavga da etmeyelim diyor. Ha, kavga da etmeyelim. Ben sizi destekleyeyim. Yani nedir o? İşte Müslüman nüfusun Avrupa'ya yayılması, göçmenlerin Avrupa ülkelerine yerleştirilmesi meselesinde Türkiye'den tampon ülke olarak yararlanmak istiyorlar. Şimdi kendi hayati sorunlarını çözme noktasında Türkiye'ye muhtaç konuma geldikleri noktada Ermeni meselesini bizim aleyhimize kullanmaktan vazgeçme aşamasına geldiler ki işte bu mahkeme kararı da o aşamada ortaya çıktı. Evet, görüyorsunuz ne kadar evet, hukuk çok, evet, siyasi gelişmeler evet. Nasıl siyasi gelişmelere bağlı değil mi? Konjonktürlere bağlı. Bu konjonktürü görmemiz lazım. Olay bu.
Çok evet. Hocam. Çok
burada şimdi bu, evet. Buradan bakın büyük bir yani bir büyük oyunu görerek değerlendirme yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bizi küçük oyunlarla oyalayıp büyük oyunu gözlerimizden kaçırmasınlar. Biz bu büyük oyunu görüyoruz. Evet. Yani Türkiye olarak görüyoruz ve bakın siz de bir Türk yayın kuruluşu olarak bunu kamuoyuna açıklamayı bir görebiliyorsunuz.
Kesinlikle hocam. Şu an bir ara verip hocam Sayın Doğu Perinçek'in tamam. Kanalımıza vermiş olduğu bir kayıt var konuyla ilgili.
Ondan sonra biraz detaya gireriz.
Bir yorum daha yapıp programı bitiririz. Dinleyelim lütfen.
Evet. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin kararı. Daha önce de aynı mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci dairesinden karar almıştık. Gerekçeleri her iki mahkemenin de çok çok olumlu, çok önemli, tarihi önemde. Maalesef kamuoyunda şöyle bir yanlış dile getiriliyor. Bu karar sanki sırf bize bir fikir özgürlüğü sağladı, Ermeni soykırımı yalandır deme özgürlüğü sağladı gibi. Oysa bu karara da çok ötesinde bizim kullanabileceğimiz, değerlendireceğimiz bir gerekçe var. O gerekçede şu belirtiliyor. Deniyor ki 1915 olayları Osmanlı Devleti topraklarındaki kesinlikle Yahudi soykırımına benzemiyor. Ondan farklıdır. Kararda Yahudi soykırımının gerekçesinin gerçeklere dayandığı, kanıtlara dayandığı belirtiliyor. Oysa 1915 olayları için böyle gerçeklere dayanan kanıtlar yok. Bu şu demek, aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Ermeni soykırımı olmamıştırı söylemiş oluyor. Fakat buna yetkisi yok. Kararda diyor ki ben dahil yetkili mahkemeler dışında hiç kimse soykırıma hükmedemez. Bunun için bu soykırımın olmadığı şeklindeki görüşünü Yahudi soykırımıyla kıyaslayarak dolaylı yoldan ifade ediyor. Yine şunu bilmemiz lazım uluslararası zeminlerde. Önüne gelen parlamentoydu, efendim kurumdu, belediyeydi, mahkemeydi. Bunlar soykırım vardır diyemez. Neden? Çünkü soykırım bir suç. Bu suça ancak bir yetkili mahkeme karar verir. O yetkili mahkeme de 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından belirlenmiş. Ya Türkiye Mahkemesi olacak bu 1915 olaylarında, yani ulusal mahkeme, milli mahkeme olacak, veya görevler yetkilendirilmiş bir uluslararası ceza mahkemesi olacak. Nürnberg Mahkemesi mesela böyle bir ceza mahkemesiydi. Oysa şu ana kadar ne bir Türk mahkemesinin herhangi bir şahsın eylemi hakkında bu soykırımdır diye bir hükmü var, ne de bir uluslararası ceza mahkemesinden böyle bir hüküm çıkmış. Dolayısıyla bu karara göre 1915 olayları hakkında soykırımdır demek tamamen temelsiz, hiç hukukla hiçbir ilgisi olmayan ulu orta uydurma tavırlar bunlar. O açıdan aynı zamanda bunu değerlendirmemiz lazım. Yani sırf bir konuşma özgürlüğü kazanmadık. Aynı zamanda bugüne kadar alınmış olan bütün soykırım kararları, parlamentoların, efendim belediyelerin, devletlerin, hükümetlerin bu yönde almış oldukları bütün soykırım kararları külliyen toptan hukuk dışı, uluslararası diyebiliriz. Daha doğrusu bunu artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Yani açıkça alınan kararlar hukuk dışıdır demiyor da soykırıma hükmetme yetkisi yalnızca ulusal mahkemenin ve uluslararası ceza mahkemesinindir diyerek bizim bunu söyleme hakkımızı gerekçe oluşturmuş oluyor. Çünkü şu ana kadar böyle bir mahkeme kararı yok. Bundan sonra da olması zaten mümkün değil. 1915. Evet, ikincisi aslında bunun da ötesinde 1948 öncesindeki olaylara bu soykırım suçunun uygulanması da mümkün değil. Çünkü ceza hukukunun temel prensibi kanunsuz suç olmaz prensibidir. Yani bir suçtan söz edebilmek için ve ceza vermek için suçun işlendiği tarihte o suçu suçun bir kanunda tarif edilmiş olması lazım. Oysa 1915 sırasında daha bırakalım soykırım suçunu, soykırım kavramı bile yoktu. O nedenle de bu da tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi olan Lahey Adalet Divanı'nda meşhur Sırbistan, Hırvatistan davasında saptandı. Tehcir de hiçbir şekilde soykırım olarak görülmüyor. Yani bütün bunları topladığımız zaman biz artık uluslararası zeminlerde soykırım kararı almış olan 1915 olayları hakkında parlamentolar, hükümetler, devletler, kurumlar vesaire nezdinde katında harekete geçip bu kararlarınızı kaldırın. Çünkü bu uluslararası hukuka, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına da aykırı diye çalışmalar yapacağız, yapmalıyız ve yapacağız bunu milletçe yapmak durumundayız.
Bunu tabii Türkiye yapması gerekiyor değil mi?
Türkiye tabii şimdi ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davayı da maalesef Türkiye hükümeti ve devleti yapmadı. İş başa düştü. Önümüzdeki dönem bunu gene biz yapacağız ama hükümetin de, devletin de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu işe sarılması tabii hepimizin menfaatine ve aynı zamanda onların sorumluluğu. Bu konuda da onları bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve uyaracağız. Bütün seyircilerimize biz de saygılar, sevgiler sunuyoruz seyircilerimize ve sizlere çok teşekkür ederim.
Evet hocam, Doğu Bey'i dinledik. Siz de zaten aşağı yukarı...
Benzeri şeyler söyledik. Çünkü hocam, Doğu Bey de bir kamu hukukçusu. Biliyorsunuz aynı fakülteden, aynı bölümden yetiştik kendisiyle. O da hem devlet hukuku açısından konuyu, hem uluslararası hukuk, hem de bu işin siyasal boyutu açısından bakıyor. Ben eksik kalan bir şeyi tamamlamak istiyorum. İngilizler Osmanlı'yı işgal ettiklerinde 1919 yılında biliyorsunuz milliyetçi aydınları topluyorlar, gemilerle Malta Adası'na götürüyorlar. Ve Malta sürgünü denen bir dönem var orada. Malta sürgünü 21'e kadar 2 yıl devam ediyor. Türkiye'de Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılırken işte bu Malta'ya sürgün edilen İttihat Terakki'nin önde gelen yöneticileri, ki başlıca suçlama Ermeni meselesidir. Yani 1915 ve 18 olaylarından suçladıkları kişileri Malta Adası'na götürüp orada hem hapsedip diyorlar hem de yargılamak istiyorlar. Fakat işte o Malta'da oluşturulmak istenen yargılama süreci içerisinde toplanan deliller geliyor İngilizlerin eline. Ama o delillere bakıyorlar, yeterince kanıt bulamıyorlar. Yeterli delil yok.
Yani yapabilseler o dönem yapacaklar.
Evet. Evet. Yani 1919'daki Malta sürgünüyle beraber başlayan süreçte 21'e kadar 2 yıl hapsedilen o milliyetçi aydınlar, iddiaçıların önemli bir kesimi Malta'da yargılanarak mahkum edilmek isteniyor o dönemde İngiltere tarafından. Ama İngilizler topladıkları delillerle Bakıyorlar ki yeterince kanıt yok ve bu kanıtlar olmadığı noktada da ne yargılayabilirler ne de ceza verebilirler. Ondan sonra da zaten Malta sürgünlerini serbest bırakıyorlar. Yani bu olay aslında Osmanlı'nın yargılanması, İttihat Terakki'nin yargılanması ki şimdi Türkiye'nin yargılanmasına dönüştürülmek isteniyor. O dönemde deneniyor ve yapılamıyor. Demek ki dayanak noktası yeterli değil. Yani nedir o? Bir kere ortada kurulmuş bir Türk devleti yok. Ortada bir Türk milletinin kendi içindeki bir etnik unsuru yok etme girişimi yok. Yok. Ne var? Müslümanlarla Hristiyanların birbirine ile çatışması var. Müslümanların ve Hristiyanların ayrı devlet yapılanmalarına yönlendirilmesi var. Böyle bir noktada Ermenileri bir tarafta Ruslar örgütlüyor, bir tarafta Fransızlar destekliyorlar biliyorsunuz. Yani Ermeni sorunu dediğiniz zaman bunun iki kolu vardır. Sağ tarafta Ruslar yer alır, sol tarafta Fransızlar. Ruslar güneye inmek için Doğu Anadolu üzerinde yönlendirirler. Fransızlar da Akdeniz üzerinde Kafkaslara ve Hazar'a girmek için Ermenileri kullanırlar. Yani bu jeopolitik gerçekleri bilirsek o zaman karşımıza niye bu sorun çıkıyor ve arkasında ne gibi hesaplar ve planlar var bunları görelim. Bunları görmeden, bunları konuşmadan vay sen şunu yaptın, bunu yaptın. İşte İngilizler bunu 1919'da 20'de yapmak istemişler, yapamamışlar. Ama şimdi artık aradan 100 yıl geçtikten sonra tekrar aynı haksız bir yaklaşımın yeterince delil ve kanıt olmadan gündeme getirilmesi tamamen siyasi amaçlıdır. Orta Doğu'da ve Orta Dünya denen bu coğrafyada bölgesel federasyon ve eyalet sistemi plan ve projelerinin uzantısıdır. Böyle bir süreç içerisinde Türkiye bu projelere alet edilmek istenmektedir. İşte Irak'ı yok eden, Suriye'yi yıkan terör Türkiye'ye de bulaştırılarak, Türkiye'de Orta Doğu batağına çekilerek, işte bu terör ve savaş süreci sonrasında Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin eyaletlere bölünerek bölgesel bir federasyonun işte batılı emperyal güçlerin kontrolüne geçmesi söz konusudur ki bunu şimdiye kadar denediler, yaptılar. Ama şimdi yeni bir dönem var. Birincisi, dediğim gibi 5 büyük batı projesi iflas etmiştir. İkincisi, buna karşı dünyada bir hareket başlamıştır. Doğu güçleri ayağa kalkmıştır. Yani Rusya bakın güneye iniyor. Çin Akdeniz'e girmiştir. İran Orta Doğu'da Saddam Hüseyin sonrasında ciddi bir Şii hegemonyası kurmuştur. Şimdi demek ki artık batılı güçler istedikleri emperyal oyunu dünyanın merkezinde oynayamazlar. Karşılarında Rusya, Çin ve İran üçlüsü vardır. Yavaş yavaş Hindistan, Endonezya gibi büyük Asya ülkeleri de dünyanın merkezine ilgi göstermektedir. O zaman Türkiye'yi yıkmaktansa Türkiye ile iyi geçinmenin batılıların yararına olacağı ortaya çıkmıştır. Sanırım önümüzdeki dönemde eğer bu anlayış hakim olursa Türkiye'nin batılı ülkelerle nasıl Amerika ile ters düştüğümüz gibi, çünkü Wilson ilkeleri çerçevesinde Amerika Türkiye'yi tanımıyor. Doğu Anadolu'daki sınırlarımızı tanımıyor. Efendim Doğu Anadolu'nun Batı Ermenistan olmasının önünü açan politikalara alet oluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Olay budur. Hatta bir söylenti daha var, onu da söyleyeyim, Ankara kulislerinde dolaşan. Yani sözde bundan 8-10 yıl önce Türkiye'ye bir Amerikan heyeti gelmiş. Türkiye'de bazı kesimlerle temaslar yapmışlar, demişler ki bu Doğu Anadolu'yu bırakın, bizim Wilson prensipleri içinde Doğu Anadolu var. Siz bu Doğu Anadolu'dan vazgeçin, biz Doğu Anadolu'da işte iki devleti kuralım. Bunu Amerikalılar Türklere teklif ediyorlar. İşte Doğu Anadolu'da bir tarafta Kürdistan, bir tarafta Ermenistan kurulsun. Ve işte Doğu Anadolu üzerinden Kafkasya ve Hazar'la Batı bir yakınlaşma içerisine girsin. Siz de Doğu Anadolu'dan vazgeçince biz de size Bulgaristan'ı verelim. Çünkü Bulgaristan nüfusunun yarısından fazlası Türk, demişler.
Hocam eğer birileri bu haysiyetsiz teklifi o zaman onu sizce dinleyebildiyse
zaman ben de şunu söyleyeyim. Evet, Bulgaristan nüfusunun yarısından fazlası Türkse, İran nüfusunun da yarısından fazlası Türk. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Bu coğrafyada, Orta Asya'da, Rusya'nın içerisinde 8 tane Türk devleti var. Bunları görmemiz lazım. Bu coğrafyayı bilerek hareket edersek o zaman bu topraklarda ayakta kalabiliriz. Devlet olarak varlığımızı sürdürebiliriz. Her türlü emperyal müdahale ve saldırıya karşı bölge devletleriyle yakınlaşarak, bütünleşerek bir alternatif yapılanmayı barış içerisinde sağlayabiliriz ki biliyorsunuz ben bu konudaki kitabımı yıllar önce, 2000'li yıllara gelmeden yazdım. Türkiye'nin B planı gündemdedir. Yani bizi NATO korumuyorsa ve NATO bizi savaş sürecine sürüklüyorsa, o zaman dün olduğu gibi, dün Sovyetlere karşı bir sento kurulmasını Amerika desteklemişti. Bugün gene Rusya ile Çin'le karşı karşıyayız. O zaman Batılılar eğer gerçekçiyse burada, Türkiye'yi böyle NATO içerisinde güvencesiz bir şekilde bırakmasınlar. Desteklesinler Türkiye'yi. Yeni bir sentoyu kuralım. İran'la Türkiye bir araya gelsin. Bakın Amerika İran'ı Çin'e kaptırmamak için tavır değişikliğine gitti. Ha, İran tavır değişikliğiyle Amerika 10 bin kilometre öteden İran üzerinde yeterince etkin olamaz. Bunu görsün. Ha, bütün yollar Türkiye'nin desteklenmesine gitmektedir. Burada Türkiye'nin toparlanması söz konusudur ve Türkiye'nin kuruluş ilkelerine, kuruluş modeline doğru bir modeldir bu. Çünkü bakın her türlü yıkıcı saldırıya rağmen Türkiye ayakta kaldı. Yüzyıllık parantez kapanmadı, giderek büyüme eğilimleri gösteriyor. Evet. Bakın başkent Ankara'da saray yapılması ihtiyacı bile gündeme gelebiliyor. Bunu görmemiz lazım. O zaman bu doğrultuda hareket ettiğimiz çerçevede önümüzdeki dönemde bayağı hareketli bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Dengeler değişiyor. Yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Yeni ittifaklar var. Eski projeler iflas etmiş. Bu dağınıklık içerisinde savaşa, kavgaya değil, toparlanmaya ihtiyacımız var. Ve ben Türkiye'de artık alt kimliği ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, bütün Türk vatandaşlarının Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in çatısı altında bir barış ortamı içerisinde birlikte yaşamaya başlamaları gerektiği kanaatindeyim. Türkiye çok büyük bir ülke, Türkiye çok önemli bir ülke. Hepimize yeter. Önemli olan bu emperyal dışarıdan müdahalelere alt kimliklerimizle alet olmamaktır. Alt kimliklerle alet olduğumuz an maalesef hem iç savaş hem bölge savaşı tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben bu kararı Ermeni vatandaşlarımız açısından da değerlendirdiğim zaman, dikkat edin, burada Ermenilere karşı herhangi bir şey yok. Bir suçlayıcı durum da yok. Ama yaşanmış bir tarih var. O yaşanmış tarihin sonucu olarak bu gibi gelişmelerle ortaya çıkıldı. Ama artık eski emperyal politikaların geride kaldığı, beş büyük projenin iflas ettiği bir noktada nelerin olamayacağı artık kesinlik kazanmıştır. Nelerin olamayacağını kesinlik kazandığı bir noktada da nelerin olabileceğini düşünmemiz lazım. İşte orada Atatürk'ün yaptığı tarih okumasını yeniden yapmamız gerekiyor. Değil mi? 5000'e yakın kitabı inceleyen bir insan Atatürk devleti kurarken, çünkü tarihten gelen süreci iyi bilmek durumundayız. Artı bunu bilirsek bugünü anlarız. Bugün anladığımız noktada da yarına, geleceğe dönük bir süreç içerisinde ne yapmamız gerektiği ortaya çıkar. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını, bu savaş ve gerginlik sürecini ortadan kaldıran, barış döneminin önünü açan, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin yeniden normalleştirmesini gündeme getiren, Ermeni kozunun sürekli Türkiye'nin aleyhine kullanılmasını önleyen, çünkü çok önemli bir karar olarak görüyorum. Umarım önümüzdeki dönemde Avrupa şunu görecektir. Evet, Türkiye Osmanlı'nın merkezinde yer alan Avrupa dışı bir ülkedir. Türkiye'nin bölgesi, ama Türkiye'nin bir ayağı da Avrupa'dadır. İşte bunu da görmemiz lazım. Avrupa'dan vazgeçemeyiz, Balkanlardan vazgeçemeyiz, ama bugün bazı arkadaşlarımız Batı Asya Birliği diye Türkiye'yi sadece Asya'nın içerisine sürükleyen politikaları gündeme getiriyorlar. Bu yanlıştır. Türkiye'nin Avrupa'dan kopmaması gerekir. Avrupa'yı eleştiririz. Euroseptik olarak kuşkucu bir şekilde Avrupa'yı yargılarız, tartışırız. Avrupa'nın Türkiye'yi almayacağını da biliriz.
Evet.
Ama Avrupa düşmanlığı da yapamayız. Çünkü Avrupa düşmanlığı yapıp Avrupa'dan koptuğumuz an Arabistan'a dönüyor Türkiye. Yani Arabistan'la Avrupa arasında bir yerde olduğumuzu iyi bilmek durumundayız. Avrupa-Arabistan dengesini de iyi koruyabilirsek, kurabilirsek, o zaman bu coğrafyada bize yönelik bütün tehditleri önleme noktasında komşularımızla işbirliği yaparak daha barışçı bir ortamı sağlayabiliriz.
Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Gördüğünüz gibi diğer kanallarda söylemeyeyim, önemli şeyleri dile getirmeye çalıştım. Umarım önümüzdeki dönem dönemde zaman zaman bir araya gelerek bu konuları biraz daha ayrıntılı olarak tartışmaya devam ederiz. Sizin aracılığınızla da bizi izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceği için de barış dolu günler diliyorum. Evet, tabii. Barış çok önemli bizim için. Tabii. Çünkü barış olmazsa hiçbir şey yapamayız.
Sizin söylediğiniz çok önemli.
Çok önemli. Hocam. Yani barış içinde birbirimizi kabul edeceğiz. Olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Yani bir şeyleri değiştirmek ya da menfaat planları, gizli planlar peşinde bazı projelere alet olmamak durumundayız. O zaman Atatürk'ün sözüyle bitirelim. Yurtta sulh, cihanda sulh, barıştı. Evet, Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh dedi ama biz buna bir küçük ekleme yapalım. Bölgede de sulh diyoruz. Çünkü değil mi efendim? Bu bölge dünyanın en karışık ve en çatışmalı bölgesi. Bölgede de sulh diyoruz ve programımızı kapatıyoruz.
Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bir herkes için adalet programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.